Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınında konuğumuz EDAM Direktörü Sinan Ürgen. Sinan Bey merhaba. Nasılsınız?
Merhaba, gayet iyiyim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler nazik davet için.
Biz de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi tabii ki Trump ve Trump'ın hem dünya siyasetine, hem küresel ekonomiye, hem de özellikle Türkiye ekonomisine etkiyi üzerine konuşmak için davet ettik. Bizim yayınlarımız ortamı 20-25 dakika sürüyor ama Trump göreve gelişinin 1,5 ayınca, ikinci ayınca ama kazanılmasının üzerinden 4 ay, 5 ay geçti. 20-25 dakikayı sıkıştıramayacak kadar çok şey imza attı. Bir genel değerlendirmeye başlamak istiyorum. Trump ne amaçlıyor? İkinci döneminde gelmeden çok senaryo çizildi ama artık elimizde somut veriler de var. Donald Trump'ın Amerika'sı hem kendi ülkesini hem de dünyayı neye götürecek?
Şimdi Donald Trump seçim döneminde bir takım mesajlar vermişti zaten yapacaklarıyla ilgili olarak ama biz o mesajları okumakta biraz zorlandık çünkü gerçekten bunları yapacak mı, yapmayacak mı, yoksa bu sadece seçim kampanyası sırasında halka açıkladığı daha popülist tedbirler mi, bu soruları kendimize soruyorduk. Ama gördük ki 20 Ocak sonrasında gerçekten bu gündemi hayata geçirmeye ve hatta daha fazlasını yapmaya oldukça niyetli bir Amerikan başkanı var. Bunun da arkasındaki temel neden Kongre'de de iki tarafta da hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti'nin ağırlıkta olması artı Cumhuriyetçi Parti içerisinde de Trump'ın çok büyük ölçüde kontrolünü oluşturmuş olması. Dolayısıyla o gündemini şimdi hayata geçirmeye gayret edecek. O gayet net gözüktü. Nasıl bir gündem bu? Yani nasıl bir Amerika ve dünya düzeni şekillendirmek istiyor? Bir kere şu ana kadarki 1945 sonrası yani dünya düzenini oluşturan 1989 sonrası iktidara gelen bütün Amerikan yönetimlerinden farklı dünyaya bakış açısı itibariyle. Hem cumhuriyetçilerden hem demokratlardan farklı. Amerikan siyasetinde hep bir hani Amerika'nın daha izolasyonist, daha kendi menfaatini ön plana koyan bir damar olmuştur ama bu damarın bu kadar ön plana çıktığı hiçbir dönem olmamıştı. Çünkü en nihayetinde hep bir hem cumhuriyetçi kanatta hem demokrat kanatta şöyle bir mütabakat vardı. Kural temelli bir dünya ve bu kural temelli dünyayı oluşturan ve yürüten uluslararası kurumların doğru çalışması Amerika'nın menfaatinedir. Bu varsayım üzerine dayanıyordu Amerikan siyaseti. Trump bu varsayımı çökertmiş durumda. Dünyaya baktığı zaman tamamen Amerika'nın kendi bakımından oluşturulmuş olan öncelik listesi üzerinden siyaset yapan ve bu siyasetin de ittifaklar düzeni içerisinde değil, ittifakları da bozarak hem Amerika'nın dünyadaki ittifakları hem de kural temelli sistemi, yani Birleşmiş Milletleri, Dünya Ticaret Örgütü'nü, bütün bunları bir kenara koyup kendi gündemini dikte etmeye çalışan uluslararası hukuku ve bu çok taraflı düzeni çiğneyerek bu politikalarını hayata geçirmeye başlayan bir Amerikan başkanı var. Bu bizim geriye dönüp baktığımızda kanaatimce, işte biraz önce telaffuz ettiğim gibi, yani 1945'te nasıl bir dünya düzeni kurulduysa, 1989 sonrasında nasıl bir dünya düzeni kurulduysa çok muhtemelen geriye dönüp baktığımızda Trump'ın seçilmesi ve 2025'te de artık yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Onu herhalde göreceğiz ve onu birlikte yaşayacağız.
Peki şimdi 4 sene ve ikinci dönemi Trump'ın. Amerika'da da 2 dönem son zaten. Maksimum 8 sene yapabiliyorlar. Şuraya bir görüşe katılır mısınız? Zaten 4 senesi var. Bu bir parantez olacak. Türkiye'de siyaset çok kullanılırdı. Bu bir parantez olacak. 4 sene çok çalkantı yaşanacak ama 4 sene sonra biraz önce saydığınız gibi kurallar, işte kurumlar, ittifaklar düzeni tekrar kaldıran devam edecek mi? Yoksa bu bir kırılma mı yaratacak?
Yani şu anda ben daha fazla bunun bir kırılma yaratacağı düşüncesindeyim. Çünkü çok sert gidiyor yapılanlar. Ne anlamda bir kırılma yaratacak? Mesela bu bildiğimiz uluslararası düzen bakımından bunun en önemli taşıyıcı kolonlarından bir tanesi Amerika-Avrupa ilişkisiydi. Trump bu ilişkiyi o kadar kökünden bozmaya yöneliyor ki, mesela aniden Rusya'ya yanaşmasıyla, Ukrayna konusunda tamamen hani Rusya'nın optiğinden bakacak şekilde bir takım söylemlere sahiplenmesiyle, Amerika-Avrupa ilişkisi kalıcı olarak değişecek. Amerika-Avrupa ilişkisinin kalıcı olarak değişmesi bütün Avrupa güvenliği mimarisinin NATO'da dahil olmak üzere kalıcı olarak değişmesine yol açacak. Dolayısıyla Trump'ın yaptıklarıyla 4 sene sonra geldiğimiz noktada çok kalıcı bir takım değişimlerin olduğunu görme ihtimalimiz daha yüksek.
Trump'ın bir yol haritası var mı sizce? İşte şunu yapacağım, ondan sonra buraya geçeceğim. Oradan şu şu olacak, şu olacak gibi bir kapsamlı bir politika seti var mı? Yoksa biraz da kervan yolda düzgün mü?
Şöyle bir takım kendisine göre doğru ve yakın çevresi, yani kabinesi itibariyle de hayata geçirilebilecek bir takım ilkeler dizisi var ama bunun hayata geçirilmesi, yani yürütmeye yansıması biraz bir adım ileri bir adım geri şeklinde oluyor. Mesela bunun en bariz örneği işte tarife politikasında. Gümrük tarifelerini arttıracağım diyor ülkelere. Sonra bir adım geri atıyor. Askıya aldım diyor. İşte bir ay sonra önceleme yapacağız, ona göre açıklayacağız diyor. Yani gelgitler var politikalarında. Ukrayna söylemi de biraz öyle. Ama özünde gidişat açıkçası bu sistemin daha hani tahrip edileceği, daha güçlünün, yani değişim şu noktada oluyor. Bu uluslararası sistemin özü kurallar temelli sistem. Min oluşturduğu bir öngörülebilirlik ve bir davranış kodu vardı. Trump bunları bozarak dünyayı adeta 1900'lerin gerisine, 19. asıra taşıyor. Yani 19. asırın uluslararası ilişkiler bakımından temel noktası güçlünün, hatta Westfalia sonrasında, yani güçlünün dediğinin olması, güçlünün kendi pozisyonunu diğer ülkeleri dikte edebilmesi. Bunu engellemek için zaten bu uluslararası sistem oluşturuldu. Çünkü bu güçlünün hakim olduğu uluslararası sistem iki tane dünya savaşı yarattı. Buradan çıkarılan dersler sonrasında kural temelli bir dünya düzeni oluşturuldu. Şimdi Trump alıyor bizi tarihte geriye 19. asıra getiriyor. Bu bir temel ilke, bu değişmeyecek Trump'la.
Şimdi bir aşağı aşağı ekonomide geçmek için soruyorum. İşte Kanada, Meksika Körfezi, Panama ve farklı birçok ekstra fikri var.
Grönland
var, doğru. Uluslararası dünya siyasetine mi daha çok risk görüyorsunuz yoksa küresel ekonomide mi? Trump'ın politika hangisine daha çok tırnak içine zarar verme ihtimali var?
İkisine de.
Hangisi daha büyük risk görüyorsunuz?
Vallahi ikisi de birbiriyle bağlantılı. Evet. Ama belki vadeleri ayırmak lazım. Ekonomi tarafından gelen cisim diyelim daha kısa vadeli. Evet. Uluslararası sistem bakımından biraz daha orta ve uzun vadeli değişimler, dönüşümler yaşayacağız.
Uluslararası sistemdeki dönüşümün tabii yaratacağı etki çok daha yıkıcı. Yani ekonomiyi biraz daha kolay telafi edebiliyorsunuz ekonomiyi.
Evet, aynen öyle. O daha kalıcı olacak.
Peki son olarak siyaseten şunu sormak istiyorum. Son dönemki çıkışları ve politikalarını sizi en çok ürküten hangisi? Yani Rusya'ya yakınlaşması mı, Çin'le olan işte en son da bu hafta içerisinde atışması vardı. Her türlü savaş hazırız dedi, Çin'de açıklama yaptı. Çin-Amerikan ilişkisi mi yoksa Çin'in Avrupa Birliği olan ilişkisindeki gerileme mi? Hangisi ve Orta Doğu'da İsrail kısmında var tabii.
Yok, beni en çok ürküten Avrupa'ya ilişkin tutumu. Çünkü Türkiye dahil 1945 sonrasındaki Avrupa'nın güvenlik mimarisinin temeli Amerika'nın Avrupa'ya uzattığı güvenlik şemsiyesine dayanıyordu. Bunun içerisinde nükleer boyut da var. Trump bunu geri çekiyor. Bu çok kalıcı bir şoka yol açacak. Çünkü bu aslında NATO'nun bitirilmesi demek. Ve hani tarihinde NATO en başarılı güvenlik örgütü. Çünkü hiçbir NATO ülkesi bir başka devlet tarafından tehdit edilemedi. Bir hani işgale uğramadı. Caydırıcılığı bu anlamda NATO'nun çok ön plana çıktı ve başarılı oldu.
Ukrayna'da gördük en son.
Öyle yani, Ukrayna'ya savaş açtı Rusya ama herhangi bir NATO ülkesine, hani Polonya'ya saldıramadı, Baltıklara saldıramadı. Şimdi bunun pimini çekiyor Trump. Ve maalesef bu çok kalıcı güvenlik anlamında riskler yaratacak. Çünkü Amerika'nın Avrupa'dan bu şekilde kopması, Avrupa'nın artık kendi güvenliğini oluşturma ihtiyacını çok ön plana koyuyor. Ama bu da kısa vadede yapılacak bir şey değil. Avrupa'da bu dönüşümü görüyoruz. Yani Almanya'da özellikle seçim sonrasında yeni bir irade oluştu. Fransa keza, Macron da burada ön planda yer almaya gayret ediyor. Avrupa içerisinde Amerika'dan bağımsız bir güvenlik kültürü, bir savunma kapasitesi oluşturulmasına yönelik bir çaba çok ciddi anlamda başlıyor. Ama bu ne ölçüde başarılabilecek? Bir yandan Rusya tehdidi varken, birinci konu bu. İkinci konuda tabii Türkiye bunun neresinde yer alacak? Çünkü biz özünde bu transatlantik şemsiyenin içinde yer alıyorduk. Amerika'nın sağladığı güvenlik şemsiyesinden yararlanan ülkelerden biriydik. Ama bu sistem çöktüğü zaman biz bunu acaba Avrupa ile bugünkü ilişkimiz üzerinden Avrupa Birliği önderliğinde gidecek bir savunma ve güvenlik şemsiyesinin içinde aynen NATO'da yer aldığımız gibi aynı şartlarda eşit bir ortak olarak yer alabilecek miyiz? Bu önemli bir soru. Hatta bir adım öteye gideyim. Bu güvenlik şemsiyesinin bir boyutu da nükleer garantilerdi. Amerika'nın NATO ülkelerine sağladığı. Hatta Türkiye burada ön plandaki ülkelerden bir tanesi. Çünkü Türkiye Avrupa'da Amerika'nın konuşlandırdığı taktik nükleer silahların bulunduğu 5 ülkeden bir tanesi. Dolayısıyla bir nükleer şemsiye de vardı. Şimdi Amerika'nın nükleer şemsiyesi kalktığı zaman geriye bunu ikame edebilecek 2 ülke var ve onların kapasiteleri Amerika'ya oranla çok daha düşük. Biri Fransa, diğeri İngiltere. Dolayısıyla Türkiye acaba Fransa'nın nükleer şemsiyesi altına mı girecek gibi sorular var. Orada da Türkiye-Fransa'nın ilişkilerinin zorluğu ortaya çıkınca bu çok daha belirsiz bir güvenlik dönemine işaret ediyor.
O zaman Türkiye için yine bir önemli karar eşiğindeyiz.
Yani Avrupa için önemli bir karar eşiğindeyiz ve tabii ki Türkiye için de önemli.
Türkiye-Avrupa Birliği olan ilişkisini oldukça minimize etti.
Evet, daha yani çok orada Putin, siyasi Rusya sorun yani siyaseten o ilişki maalesef iyi bir yöne evrilmedi. Ha belki buradan hani iyimser bir tahlil yapmak istersek şu sonucu çıkartabiliriz. Artık Amerika'nın çekildiği bir Avrupa güvenlik mimarisinde Avrupa Birliği de Türkiye'ye İster istemez daha olumlu bakmak zorunda kalacak. Çünkü Avrupa Birliği de kendi güvenliğini bugün kendi kapasitesiyle inşa etmesi son derece zor. Dolayısıyla onlar da Avrupa'da iki büyük ortağı, yani bir yanda İngiltere'yi kuzeyde, bir yanda da güneyde Türkiye'yi gerçek bir ortak olarak içeri almak mecburiyetinde kalacaklar denebilir. Bunu yaşayıp göreceğiz.
Putin de cesaretten diyordu bu seçimde.
Kesinlikle tabii ki. Amerika'nın bu şekilde ve aniden, yani evet seçim döneminde bazı şeyleri söylüyordu Trump ama hani buna çok büyük de ehemmiyet atfedilmiyordu. Amerika'nın müesses nizamının Trump'ın bu derece radikal bir şekilde Avrupa güvenliğini tehlikeye atmasını engelleyeceği düşünülüyordu. Öyle olmadı.
Öyle olmadı. Konuşulacak çok şey var ama istiyorsanız biraz ekonomiye geçelim. Uluslararası ekonomiye. Şimdi gümrük tarifeye bu işin en ana konusu. Evet. Zaten Trump'ın ilk döneminden de başlamıştı ama özellikle ikinci kampanya döneminde 2024 seçimi öncesi çok konuşuldu. Geldi biraz ürkek gibi başladı mı acaba falan dendi ama sonra yavaş yavaş hızlanıyor.
Evet.
Neye gidiyor ticaret savaşları?
Ticaret savaşlarına gidiyor. Ama belki şöyle başlamak lazım. Yani Trump niye bunu yapıyor? Yani Trump'ın amacı ne gümrük tarifelerini bu şekilde hayata geçirmek suretiyle? Burada da belki 3 tane beklentisi var Trump'ın. Onları belki ifade etmekle başlayalım. Birincisi kamu gelirlerini arttırıcı bir uygulama olarak görüyor. Çünkü hani seçim dönemindeki vaadi üretici sektörlerinin üzerindeki vergi yükünü azaltmaktı. Ama bunu yapabilmek için, bütçe açığını da arttırmadan yapabilmek için bir ölçüde ilave bir takım kamu gelirleri yaratması lazım. Tarifelerin böyle bir fonksiyonu olacağını düşünüyor. İkincisi Amerika'da üretimi ve istihdamı arttıracak bir tedbir olarak görüyor tarifeleri. Çünkü tarifeler yükseltildiği zaman ithalat azalacak. Dolayısıyla içerideki tüketim daha fazla yerli üretimle karşılanması söz konusu olacak. Bu da üretim kapasitesini arttıracak, yatırımları teşvik edecek, istihdamı arttıracak. İkinci beklenti de bu. Üçüncü beklenti de Amerika'nın daha fazla dış yatırım çeken ve dolayısıyla daha büyük bir üretim kapasitesine kavuşmuş bir ülke olarak olması yönünde hizmet verecek bir enstrüman olarak görüyor. Niye? Çünkü artık yüksek tarifeler nedeniyle Amerika'ya ihracat yapamayacak ülkeler gelecekler üretimlerini bu kez Amerika'ya yönlendirmeye gayret edecekler. Bir de işin böyle bir boyutu var. Şimdi bu Trump'ın vizyonu yalnız. Bu böyle olacak demek değil. Çünkü birçok ekonomist bunun tersinin evet, olacağını.
Enflasyonist.
Aynen öyle, enflasyonist olacak.
Bir Amerikan vatandaşı için kuva hoş gelen şeyler.
Aynen öyle.
Zaten yani kazandı.
Zaten popülist siyasetçilerin böyle bir özelliği var. Yani bütün popülist siyasetçilerde bu var. Halka, topluma beklentilerini karşılayacakları yönünde basit ama yanlış çözümler öneriyorlar. Trump da bunlardan bir tanesi.
Trump hakkı olabilir mi?
Tarife politikasında
evet.
mı?
Yani dediği sonuçta yaratabilir mi? Çünkü dediği sonuçta yaratabilirse o zaman bambaşka bir güç artık olacak.
Tabii ben zannetmiyorum. Yani teker teker bakacak olursak gene çok kısaca tabii. Bir kere kamu gelirleri bakımından tarifelerden elde edeceği gelir hiçbir şekilde üretici sektörlere yönelik getireceği vergi indirimlerini karşılamayacak. Yani seçim öncesinde Trump'ın bu vaatlerini inceleyen ekonomistler tam tersine Amerika'nın bütçe açığının eğer bunları yapacak olursa Amerika'nın bütçe açığının azalmayacağını bilakis artacağını söylüyorlar. Dolayısıyla o kendi başına enflasyonist bir husus olacak. İkincisi iç üretimi teşvik edecek mi? Bu da çok tartışmalı çünkü gümrük tarifeleri ithalatı engellediği ölçüde ihracatı da engelliyor. Çünkü iç maliyetleri yükseltiyor. İç maliyetleri yükselttiği zaman en nihayetinde daha maliyetli bir üretim yapısına kavuşacak Amerikan ekonomisi. Bunun üzerinden de bir hani gelir, kalıcı bir gelir artışı yaratmak çok doğru değil beklenti bakımından. Ha, içeriye daha fazla yatırım gelebilir mi? Evet, belki tarife politikasının böyle bir etkisi olabilir. Yani ve zaten hani daha iki gün önce Trump Meksika'yı da böyle tehdit etti. Evet. Otomotivcileri tehdit etti. Gidip orada yatırım yapmayın. O yatırımlarınız o kalırsa Meksika'ya gümrük vergisi gelecek. Gelin yatırımlarınızı Amerika'ya getirin diye. Şimdi bunu yapabilir, evet. Ama bu da sonuç itibariyle bu sefer hani siyasette söylediğimizin benzerini ekonomi için söylemek de gerekir. Güçlünün kendi kurallarını uluslararası normlara, uluslararası kurallara ve hukuka aykırı olarak empoze ettiği bir davranış şekli bu. Çünkü Trump'ın bu yaptığının uluslararası ticaret hukukunda yeri yok.
Peki Avrupa Birliği, yaşar Türkiye gelmek için söylüyorum. Dediğiniz gibi Meksika...
Coğrafi olarak evet, yakınlaşıyoruz.
Aynen öyle. Evet. Meksika, Kanada olmak üzere zaten orada uyguluyor. Çin'e de uygulayacak. Ama şimdi Avrupa Birliği ilişkisi, ekonomik ilişkisi çok güçlü. Karşılıklı bir fayda çıkar ilişkisi var. Ama Avrupa Birliği de uygulayacak değil mi ülkelerine?
Şimdi Meksika ve Kanada'yı açıkladı zaten. Sonra işte bir...
Anlaşma yolunda
falan. Yani dün tekrar bir açıklama yaptılar. Biraz daha bekleyebiliriz falan diye. Göreceğiz ne olduğunu. Aslında onun da temel nedeni bence kendi böyle bir ekonomik karar değişikliğine gitmiş değil. Piyasalar çok olumsuz tepki verdi yapılanlara.
ABD borsa özellikle tahmin
ediyoruz. Oradan bir tedirginlik duymaya başladı bence Trump ve yönetimi. Yoksa hani kendi iradelerinin bir şekilde değiştiğini düşünmüyorum. Avrupa Birliği'ne de keza aynı şekilde çok sert açıklamalar yaptı ve çok kısa süre içerisinde ilave gümrük vergileri geleceğini söyledi. Burada şöyle bir yenilik de ortaya koydu Trump tarife politikasında. Şöyle bir kavram icat etti. Karşılıklı tarifeler kavramı dedi ve bunu halkına anlatmaya çalıştı. Nedir karşılıklı tarifeler? Özünde şu, uluslararası sisteme aykırı, ticaret sistemine aykırı ama iyi anlaşılması bakımından şu şekilde anlatılabilir. Bir ülke Amerika'nın ihracatına hem tarife hem tarife dışı engel olarak ne gibi engellemeler getiriyorsa Amerika'da aynısını bu ülkeye karşı uygulayacak. Karşılıklı tarifelerin tanımı bu. Fakat burada tabiatıyla sadece cari gümrük tarifeleri üzerinden değil, aynı zamanda mesela dijital şirketlerin karşılaştığı regülasyondan kaynaklı engeller üzerinden de Amerika karşı tedbir alacağını açıklayacak.
Big Tech 7 dedik ki şirketler değil mi? Amazon'a
tabii, bulunuyor. Tabii. O, onlar ve tabii özellikle yani bu şu anda Amerikan yönetiminin bazı, hepsi demeyelim ama bazı şirket yönetimleriyle çok iç içe geçmiş olması ki tabii Elon Musk bunun en güzel örneği. Bu tabii çok olağan dışı bir durum. Hem yani ikili bazda bunu değerlendirmek bu şekliyle zaten ekonomik mantığa aykırı, uluslararası hukuka aykırı ama aynı zamanda sadece diğer ülkenin uyguladığı gümrük tarifesi üzerinden değil, o ülkenin uyguladığı regülasyon ve hatta vergilendirme kaynaklı Trump'ın ayrımcı olduğunu düşündüğü uygulamalar üzerinden de Amerika gümrük vergilerini arttıracak.
Mesela sürekli haberde gördüğümüz şey gibi değil mi? İşte Google'a rekabetin aykırı davrandığı geçse çok ceza veriyor. Fransa'da ve Avrupa'da ve Türkiye'de.
Öyle rekabet bunun bir boyutu tabii. Ama rekabetle sınırlı değil. Yani Amerikan tarafında yapılan açıklamalarda iki farklı daha ön plana çıkan boyut var. Bir tanesi bazı ülkelerin ki Türkiye dahil uyguladığı dijital hizmet vergisi uygulaması var. 6 ülkeye karşı soruşturma açtı Amerikan yönetimi 21 Şubat'ta çok yeni yani. O 6 ülkeden bir tanesi de Türkiye. Türkiye'ye geldiğimizde belki biraz daha konuşuruz. Bir bu boyut var Avrupa Birliği ile ilişkisinde ön plana çıkan. Bir de Avrupa Birliği'nin rekabetin yanı sıra gene bu şirketlerin iş modelini kötü etkilediğini düşündüğü ve ayrımcı olduğunu düşündüğü dijital pazarlar yasası ve dijital hizmetler yasası tüzüğü diye iki tane Avrupa Birliği regülasyonu var. Bunlar büyük internet şirketlerinin bir anlamda pazardaki faaliyetlerini regüle etmeye yönelik düzenlemeler. Buna da şiddetli karşı çıkıyor Trump hükümeti. Ve bu regülasyon üzerinden de gümrük vergisi getireceğini söylüyor. Dolayısıyla şikayet odağında bu regülasyonlar da var. Bizim bakımızdan şöyle ilginç bir durum var. Türkiye bu Avrupa Birliği ilişkisinde şikayet ettiği vergiyi uygulayan bir ülke. Dijital hizmetler vergisini hatta en yüksek oranda uygulayan ülke. %7,5 oranında uyguluyor. Diğer şikayet ettiği konu olan Trump'ın Avrupa ile ilişkisinde bu dijital hizmetler yasası ve dijital pazar yasasında da Şu anda Türkiye'de çok yakın zamanda buna yönelik bir yasa çıkma ihtimali var. Bunun bütün hazırlığı yapıldı. Taslak hazır. Dolayısıyla o çıkarsa meclisten, o zaman Türkiye'ye yönelik de bu tehdidi gündeme getirebilecek Amerikan tarafı.
Siz 14 Şubat'ta büyük bir cisim yaklaşıyor diye bir seri yaptınız, tweet serisi. Orada da dediniz KDV bir bu bağlamda değerlendirilebilir.
Yani Amerikan tarafının açıklamasında KDV bile bu bağlamda değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Niye? Çünkü Avrupa'nın, Türkiye dahil, vergi rejiminde İhracat olduğu zaman KDV'yi geri alabiliyor şirketler ve bunu haksız bir teşvik olarak değerlendiriyor Amerikan tarafı. Çünkü Amerika'da KDV yok.
Şimdi biz tabii lidere bazında bir iletişim olduğu için, ilişki olduğu için Trump'ın politikanın bize çok dokunmayacağı, bizim bir şekilde bu işlerden yırtacağımız kaba tabiri söyleniyor. Siz farklı da olabileceğini söylüyorsunuz. Farklı olursa ne olur?
Farklı olursa bir kere biz bundan nasıl etkileneceğimizi bir anlamamız lazım ve ondan sonra da buna yönelik nasıl bir reaksiyon vereceğimizi planlamamız lazım. Ben bir noktada bunun Türkiye'ye tesir edeceğini düşünüyorum. En bariz örnek zaten işte biraz önce ifade ettim. 21 Şubat'ta açılan vergi soruşturması 6 ülkeye açıldı. Bir tanesi Türkiye. Dijital hizmet vergisi yüzünden. Bir böyle boyut var. İkincisi bizim Avrupa Birliği ilişkimiz gümrük birliği ilişkisi olduğu için Avrupa Birliği'nin yapacağı misillemelerde Türkiye'nin de bir şekilde bunları takip etmesi gerekliliği ortaya çıkacak. Şöyle bir örnek vereyim. Ha, bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Mesela Amerika Avrupa Birliği'nin otomotivde yüksek vergiler var diye buna karşı tedbir alacağını ifade ediyor. Gerçekten de Amerika'nın gümrük vergisi oranına baktığınızda otomotivde %2,5, Avrupa ABD %10 MFM vergileri bunlar Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu. Amerika diyor ki sen bunu %2,5'a indir diyor. Aynısına gelelim diyor. Mesela Avrupa Birliği bunu yapacak olursa bu Türkiye için de geçerli olacak. Niye? Çünkü biz gümrük birliği içinde ortak gümrük tarifesi uyguluyoruz. Dolayısıyla biz de otomotiv sektöründe bütün dünya ülkelerine uyguladığımız gümrük vergisini bir anda aşağı indirmemiz lazım. Çünkü DTÜ uyumlu olabilmek için bunu tek bir ülkeye karşı yapamıyorsunuz. Bütün ülkelere karşı yapmanız lazım. Yani MFM prensibi gereğince. Onun için buradan da etkileneceğiz. İşte Avrupa Birliği'nin mevzuatını takip edelim dediğimiz noktada dijital hizmet vergisi bunun bir örneği. Bu dijital pazarlar yasası ikinci örneği. Bu sefer Avrupa Birliği'ne karşı açılan soruşturmanın çok benzeri Türkiye için de açılmak durumunda kalacak ve dolayısıyla biz de böyle bir riskle karşı karşıya kalacağız. Bu bizim karşı karşıya kalacağımız riskler. Bir de burada tabii biz buna nasıl bir tepki vereceğiz? Burada da hükümetin önünde iki alternatif var. Yani ya Amerika'nın bu baskısına boyun eğecek ve geri adım atacak. Mesela dijital hizmetler vergisini kaldıracak veya oranını düşürecek ve bir mütabakata ulaşacak Amerika ile. Ya da Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi kendi tutumunda ısrar edecek, doğrusu budur diyecek ve bunun karşılığında da Amerika ile hani daha şiddeti yüksek bir ticaret savaşına girecek.
Tabii Türkiye ekonomisinin bununla mücadele edecek gücü olup olmadığı, bu da en önemli soru.
Yani işte burada bu muhasebenin yapılması lazım. Çünkü mesela işte dijital hizmet vergisinde geri adım atacağız deseniz 300 milyon dolar tutarında yaklaşık bir kamu gelirinden kaybedeceksiniz.
Bir de Türkiye son dönemde Çinli otomotiv şirketleri için teşvik veriyor. Onlar da sıkıntı yaratır mı?
Bugün değil ama yarın olabilir. Çünkü mesela iki gün önce Trump ne dedi? Kanada ve Meksika'dan dedi, eğer bu gümrük vergilerini uygulamak istemiyorsanız bizim Çin'e karşı uyguladığımız daha yüksek gümrük tarifelerini korumaları da siz uygulayacaksınız dedi. Bunu empoze etmeye çalıştı. Şimdi önce burada başarırsa Trump Meksika ve Kanada'da, ondan sonra dönecek diğer ticari ortaklarına, siz de hadi bakalım aynı şeyi yapın, Çin'e karşı korumalarınızı yükseltin diyecek. Yani ben bunu çok olasılık dışı bulmuyorum.
Peki İsmail Bey, konu çok ama bir yerde kesmemiz lazım. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yine genel bir soruya bitirmek için. Trump'ın ekonomiyi, işte gümrük vergini, bir tehdit, bir silah gibi kullandığı, siyasi amaçlarına ulaşmak için deniyor. Bir de esasında derdin ekonomi, işte biraz önce anlattınız, işte Amerika geri dönecek diye kendi tasvir ediyor. Ekonomiyi düzeltmek için esasında siyasetin bir malzeme olarak gördüğü söyleniyor. Türkiye'de burada geldi şöyle bir yaklaşım var. Biz politik olarak nispeten anlaşıyoruz. O yüzden ekonomi şeylerinden biraz kurtulabiliriz ekonomik risklerden. Trump'ın bakış açısı sizce ekonomi merkezli mi yoksa dünya düzeni, siyaset, uluslararası ilişkiler merkezi?
Şu anda biraz dene yanıl Trump'ın politikası. Her ikisi de var çünkü bence arka planında. Ama bu mantığa Türkiye açısından baktığımızda hani siyasi ilişki yakın, biz bundan kurtulabiliriz şeklinde bir yaklaşımın ben biraz fazla naif bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Zaten en güzel örneği de bir Türkiye'ye karşı açılan soruşturma. Yani siyasi ilişki bu kadar kuvvetli olsaydı o 6 ülke içinde Türkiye'de olmazdı diye düşünüyorum. Onun için burada çok daha dikkatli hareket etmek lazım. Türkiye'nin de hani bu Trump'ın getirdiği bu sistemsel arızayı ve karşılaşacağı riskleri daha iyi değerlendirip kendi tutumunu buna göre şekillendirmesi. Bu bağlamda bir tabii pek bugün konuşamadık ama Türkiye şöyle bir pencere de açılıyor. Onu da belki son olarak ifade edeyim. O da şu, gerek siyasi, gerek savunma, gerek ekonomik düzlemde Amerika ile Avrupa'nın ilişkisinin bu kadar hırpalanması ve Avrupa'nın bir yandan da zaten Çin'den de işte adına de-risking diyorlar, uzaklaşmaya çalışması, Avrupa-Türkiye ilişkisini bu jeopolitik konjonktür üzerinden daha pozitif, daha olumlu bir çerçeveye kavuşturma imkanı oluşacak. Çünkü Avrupa'da baktığında böyle zor bir jeopolitik ortamda yeni ortaklıkları kimle tesis edebilirim diye baktığında bunun en yakın cevabı İngiltere ve Türkiye. Bu ülkelerle geçmişe oranla çok daha sağlam, kalıcı ve karşılıklı menfaate dayalı bir ilişki kurmak zorunda Avrupa Birliği. Bu Türkiye için de büyük bir fırsat. Onun için bizim yani bu dünya düzeni içerisinde bu zor jeopolitik konjonktürde kendi hem dış politikamızı hem dış ekonomik politikamızı belirlerken Avrupa Birliği ile geçmişe oranla çok daha yakın koordinasyon içerisinde olmamız faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
Hem riske hem de tabii ister istemez fırsatta olur.
Fırsatta bu.
Sinan Bey, anladığım benim tek şey şu, size daha çok yayın yapmamız lazım. En azından Trump olduğu sürece. Çünkü
öyle
yetmiyor.
Gözüküyor. Aynen, yetmiyor. Öyle gözüküyor.
Konu gündem çok. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Olabildiğince Trump'ı ve yeni dünyayı konuştuk. Başka yayınlarda görüşmek umuduyla. Teşekkürler. Evet.